Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Alak suresinin 1 ila 14. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, O, muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Masum İmamların kelamında ve İslam'ın kılavı rehberi Ayetullah Hamenei'nin beyanatında gençlerin merak ve arayış huylarını irdelemek istiyoruz.
Akıllı insan her zaman yaşam ve dua konularında meraklı olmaya çalışır. Akıllı insan yüzeysel bakmaz, bilakis duanın ve yaşamın sırlarını çözmeye ve öğrenmeye çalışır. Bu kesime karşı diğer bir kesim meselelere sadece yüzeysel bakar, ilim ve amelini de ona göre düzenler. Bu kesim meselelerin gizli boyutlarını kurcalamaz, araştırmaz. Oysa eğer biraz bunun için çaba harcayacak olurlarsa hareket yönleri değişir. İnsan çevresine daha geniş bir açıdan bakması ve merak özelliğini takviye etmesi gerekir. Meraklı olmaktan maksat, öğrenmek ve bilmek için sorgulayıcı ve emek sarf eden bir psikoloji sahip olmaktır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Kim anlamak için çaba harcarsa anlayacaktır."
Merak ve arayış hissi özellikle gençlik çağında genç insanın karşısında yaratılış alemindeki tüm mahluklar üzerinde düşünmesi ve bilmedikleri için makul ve mantıklı cevaplar bulması bağlamında bir kapı açar. Genç insan bu yüzden kendini tanımak ister, yaratılış sırlarını öğrenmek ister, ilahi enbiyanın diset hedefini çözmeye çalışır ve yine binlerce sorunun cevabını bilmek ister. Genç insan bu yolda bazen aradığı şeyi bulmak için doğru ve uygun yola yönelir ve bazen doğru yoldan sapar. Gerçekte her şeye ulaşmanın özel ve anahtar bir yolu vardır ve bilim ve bilginin anahtarı soru ve sormaktır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: "İnsanların helak oluşunun sebebi sormamalarıdır." Yine o hazretten bir başka rivayette şöyle okumaktayız: "İlmin kilidi vardır. Ve bu kilidin anahtarı da sormaktır."
Sormak genç insanın en belirgin özelliklerinden biridir. Genç insan buluğ çağını geride bırakmıştır fakat hala o dönemde karşılaştığı soruları beraberinde taşır. Kuşkusuz bu soruları cevapsız bırakmak genç insanı bihudeliğe ve kendi kendine yabancılaşmaya sürükler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, gençlerin bu özelliğine işaret ederek gençlerin merakı ve sorularının önemsenmesini tavsiye eder. Çünkü gerçekte çoğu kez gençleri zamanında ve yüreğini rahatlatacak cevap verilmez ve bu yüzden genç boşluk ve muğlaklık hissine kapılır.
Psikoloji bilimi, meraklı zihin sahibi olmanın en önemli meziyetini fiziksel sağlığı iyileştirmesi şeklinde açıklıyor. Bu oranda yapılan incelemeler daha fazla merak insanın cismi ve ruhi sağlığının iyileşmesine hizmet ettiğini gösteriyor. Yine müsbet merak insanlara sorunları daha rahat ve daha akılcı bir şekilde çözümlemekte yardımcı oluyor. Amerikalı psikolog, araştırmalar uzmanı Dr. Ben Dean, merak için merak başlıklı bir makalesinde şöyle diyor: "Meraklı ve arayışçı beyinler daha aktif beyinlerdir ve sonuçta daha zeki de olurlar. Merak duygusunu koruyan insanlar yaşamlarında daha fazla şeyleri öğrenir ve arayışçı zihni olan yetişkinlerde sorunları çözmekte daha yeteneklidir ve analiz gücü yüksek sayılır. Öte yandan merak duygusu insanlara kişiliklerini keşfetmelerine yardımcı olur. İnsan yaşamında çeşitli konuları araştırarak incelendiğinde bu özelliği ona çevresindeki dünyayı daha iyi tanımakta yardımcı olur. Yine ergenlik ve gençlik çağında yeni bilgi ve bilimlerin peşinden giden ve bu özelliklerini sürdüren insanlar kendi düşünce ve inançlarını daha iyi tanır ve bunları beğenmediği takdirde onları değiştirebilir.
Bu alanda Hindistanlı genç Rahul'un öyküsünü örnek vermek mümkün. Kendisi ve ailesi Hindu olan ve İslam dini hakkında hiçbir bilgisi olmayan Rahul, Yüce Allah'ın inayetiyle iş bulmak amacıyla Müslüman bir ülkeye seyahat eder ve burada İslam diniyle tanıştıktan sonra büyük bir karar alır ve kaderini değiştirir. Rahul neden İslam dini benimsemediğini şöyle anlatıyor. Ben birkaç aydır Müslüman oldum. Ben tüm fertleri diğer Hindular gibi Hindu inancını izleyen bir ailede büyüdüm. Ailemde bazıları putlara taparken bazıları da inek gibi hayvanları ve bazıları da güneşi tanrı olarak biliyordu. Ben böyle bir ortamda büyüdüm ve bu tür inançlar şimdiye kadar küfür ve sapkınlık içinde yaşamama sebebiyet vermişti. Ta ki Yüce Allah'ın isteği ve iradesi üzerine çalışmak için bir İslam ülkesi olan Umman'a gittim. Orada ilk kez Müslümanlarla karşılaştım ve onlarla tanıştım. Umman'da kaldığım 3 yıl boyunca İslam dini hakkında çok bilgi edindim ve birçok hakikati anladım. Bu süre benim hakikatleri idrak etmemde ve inancımın değişmesinde etkili oldu.
Müslümanların oruç tutması genç Rahul'un kafasında soru işaretleri uyandıran ilk konuydu. Rahul bu yüzden araştırmaya başlıyor ve Ramazan ayı ve orucun felsefesini anlamaya çalışıyor. Rahul'un arkadaşlarından cevapları ve kendisinin araştırmaları ile elde ettiği bulguları onu derinden etkiledi. Öyle ki bir gün Müslümanlar gibi Ramazan ayında oruç tutmaya ve böylece bir Müslümanın oruç tutmakla hissettiklerini hissetmeye karar verdi. Rahul oruç tutma kararını şöyle anlatıyor. Müslüman olmadan önce oruç tutmaya karar vermem sadece merak yüzündendi ve sadece yemek yemezdim. Ama şimdi oruç tuttuğum vakit Allah Teala huzurunda kulluk ve huşu duygusu kalbimde canlanıyor. Şimdi Ramazan ayı benim için sadece yemek yememek değil, bu ayda dua ediyorum, namaz kılıyorum, sadaka veriyorum, gecelere uyanık kalıp Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorum.
Kur'an-ı Kerim öğretilerinde belirtildiği üzere kıyamet gününde Yüce Allah emirlerini yerine getirmeyen kuluna şöyle buyurur. Acaba bilmiyor muydun? Eğer cevabı evet olursa şöyle buyurur. Neden ilmine amel etmedin? Eğer bilmiyordum, cahildim derse nida gelir. Neden amel etmek için öğrenmedin? Dolayısıyla amel için tek yol bilmektir ve bilmenin anahtarı da sormak. Bazı gençler dini meselelere ve yine başka meselelere karşı meraklıdır. Fakat utanma duygusunun buna mani olduğunu söyler. Gerçi insanın mahcup olması yerinde gerekli bir özelliktir. Fakat bu insanın cahil kalmasını haklı gösteremez. Bu tür bir utanma duygusu akla ziyan ve yersizdir. Sonuçta genç insan ne zaman öğrenmeye ihtiyaç duyacak olursa sorması ve böylece bilgisini geliştirmesi ve nihayetinde saadete ermesi gerekir. İmam Ali aleyhisselam da Allah Resulü gibi insanları soru sormaya davet ederdi. O Hazret bir keresinde minberde şöyle buyurdu. Beni kaybetmeden önce sürekli benden sorun. Benden göklerin yolları hakkında sorun. Çünkü o yolları yerdeki yollardan daha fazla bilirim.
İmam Ali aleyhisselam gençlerin meraklı ve arayışçı huyunu tanıyor ve genellikle başkalarının yaptıklarını yapmak istemediklerini veya gittikleri yolu gitmek istemediklerini belirtiyor. Bu yüzden o Hazret bu muhalefeti ne men ediyor ne de serzenişte bulunuyor. İmam Ali aleyhisselam şöyle diyor. Eğer gönlün geçmişleri izlemeye razı olmuyor ve bizzat kendini harekete geçip bir yolu tecrübe etmek istiyorsan iyi o zaman başla. Eğer geçmişlere gitti ve zorluklarına katlandığı yol sana yetmiyor ve seni tatmin etmiyorsa ne zararı olabilir ki? Sen kendin hareket et, ara, arayış yol.
Gerçekte İmam Ali Aleyhisselam gençlerin psikolojisini anlayarak onları bilmekten men etmediği gibi bilakis gençlerden bilgi ve bilim edinirken iki noktayı gözetlemelerini istiyor. İlkin bir şey ararken anlamayı temel almaları, ikincisi muhtaç ellerini hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'a doğru uzatmaları. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: aramaya başlamadan önce Allah'tan yardım talep et. Gidilecek yol tehlikeli bir yoldur ve arayışla tehlike bu yolda iç içedir. Ve kim bu yola girerse kolayca aşacağı ve yolun sonunda zaferle çıkacağı anlamına gelmez. Yani arayış sokakları zor ve çetin bir yoldur ve duvarları yüksek ve tehlikelidir.
Böylece gençlik çağında merak ve soru sorma alışkanlığı insanlara yaşamını sürdürmek için en iyi yolu seçmesi açısından büyük bir nimet ve fırsat sayılır. Gerçekte genç insan bu özelliği sayesinde sosyal yaşamının ilk yıllarında geleceği için saadet veya mutsuzluğu belirleyebilir. Buna göre İslamik Kalabı rehberi Ayetullah Hamene'ye bir süre önce Amerikalı ve Avrupalı gençlere yazdığı tarihi mektubunda onlara her fırsattan düşüncelerine yüceltmek ve kemale erdirmek için yararlanmalarını ve kötülerin İslam aleyhinde oluşturdukları zehirli ortamda hakikati aramalarına ve İslam'ın asil kaynaklarına başvurarak öz Muhammed'i İslam'ı tanımalarını tavsiye etti. Gerçekte İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi batılı gençlerden birkaç temel soruyu sormakla onların meraklı zihinlerini harekete geçirmek ve İslam hakkında hiçbir ön yargıya kapılmadan araştırma yapmalarını sağlamak istedi.
İranlı sosyolog ve gazeteci Dr. Hamid Haydar Pena, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin mektubunun gençleri araştırmaya davet etme boyutu hakkında şöyle diyor: Ayetullah Hamene'nin mektupta araştırma ve merak ruhu olan gençleri muhatap alması, gençlere verdiği önemi yansıtır. Ayetullah Hamene'nin gençlerin soru sorma hissini uyandırması ve onları İslam'ı aracısız tanımaya ve dini hakikatleri keşfetmeye davet etmesi, mesajın her uyanık vicdanı etkileyen önemli özelliğidir.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik GVR başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 26. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde Allah-u Teala ile ilgili en önemli hakikatin Hak Teâlâ'nın yegane ve eşsiz oluşundan ibaret olduğunu beyan ettik. Tevhid ilkesi de aslında bu hakikate işaret ediyor. Tevhidin en önemli anlamı da Allah Teâlâ'nın yegane olduğu ve hiçbir eşi ve benzeri olmadığı ile ilgilidir. Geçen bölümlerde ayrıca Allah'ın yegane olduğunu ispat etmek üzere bazı delilleri anlattık. Gerçekte bizler Allah Teâlâ'nın sıfatlarını tanımak için sahip olmadığımız ve sözcüklerin bile beyan etmekten aciz olduğu bir takım kavramlara ihtiyaç duymaktayız. Çünkü Yüce Allah'ın sonsuz sıfatları bizlerin idrak gücüne sığmayacak kadar geniş ve büyüktür. Ancak buna karşın ilahi sıfatları nisbi de olsa tanımaya çalışıyoruz.
Yüce Allah'ın yegane olduğunun bir başka nedeni sınırsız olmasıdır ve sınırsız olduğu için de yegane ve eşsizdir. Bu konuya açıklık getirmek üzere şunu söylemeliyiz ki tüm mahluklar sınırlıdır ve sınırlı olmanın anlamı da bir yerde sona erecekleridir. Örneğin eğer insan ömrünün doğal olarak 120 yılla sınırlı olduğunu söyleyecek olursak bunun anlamı sözü edilen sürenin ardından insanın yaşamı söz konusu olmamasıdır. Ancak eğer herhangi bir varlık her türlü sınırdan bağımsız ise ve hiçbir sınır onu sınırlandırmıyorsa o varlık sonsuz ve sınırsızdır. Çünkü bu varlıkta sınırlanmaya yol açan zaman ve mekan gibi kavramlara yer yoktur. Şimdi Allah-u Teala sonsuz ve sınırsız olduğundan yegane oluşu da kendiliğinden ispat edilmiş olur. Çünkü varlık aleminde iki sınırsız varlık düşünülemez ve sınırsız varlık çok sayıda olamaz. Eğer Allah'ı çok sayıda var olan bir varlık olarak düşünecek olursak, bu kez zaman ve mekan bakımından bir takım sınırlamaları da gündeme getirmek zorunda kalırız. Kuşkusuz mekana sığabilen her türlü varlık mekana bağımlı olur ve yine zaman kavramına sığan varlığın da zamanın belirlediği özel şartlara tabi olması gerekir. Oysa Allah sınırsızdır ve hiçbir sınırla sınırlanamaz.
Bir başka ifadeyle eğer bir varlığın zaman, mekan ve diğer kısıtlayıcı bağlardan bağımsız olduğunu anlayabilirsek, bu varlığın birden fazla olmasını da düşünmek imkansızdır. Şimdi konuyu daha iyi aydınlatmak için bir örnek verelim. Diyelim ki varlık aleminin hiçbir sınırı olmasın ve hangi yönde ilerlersek ilerleyelim, sonuna varmayalım. Peki varlık aleminden böyle bir algıdan sonra acaba bu alemin yanında başka bir aleme düşünebilir miyiz? Cevap kesinlikle hayırdır. O zaman madem Allah-u Teala varlık aleminin her yerinde var olduğundan ve hiçbir zaman ve hiçbir mekan onun varlığından bağımsız olmadığından o zaman onun gibi başka bir Allah'ı düşünmek imkansızdır. Bu örnekten anlaşıldığı üzere Allah'ın bir ve yegane oluşunun da anlamı başka bir Allah'ı düşünmenin de imkansız olmasıdır.
Düşünürlerin Allah-u Teala'nın yegane oluşuyla ilgili gündeme getirdikleri bir başka delil, Yüce Allah'ın zatının maddi eşyalar gibi çeşitli unsurların birleşmesinden oluşmadığı gerçeğidir. Yani Allah-u Teala esasen hiçbir türlü parçası söz konusu olmayan bütün bir varlıktır. Çünkü eğer Allah'ın zatının bir takım parçalardan oluştuğu ispat edilirse, o zaman onu oluşturan bu parçalara ihtiyacı var demektir. Bu yüzden bilginler bu durumun ihtiyaç meselesini gündeme getirdiğini ve varlık alemini kendisinden başka iki parçaya ihtiyaç duyan bir Allah'ın varlığın başlangıcı olamayacağını, çünkü kendisinin o iki parçanın mahluk olacağını ve başka mahluklara benzeyeceğini, böyle bir varlığın artık Allah olamayacağını, çünkü Allah'ın zatının böyle bir durumdan kesinlikle bağımsız olduğunu belirtiyor.
Tevhid ve Allah'ın yegane oluşuyla ilgili tüm anlatılanlar ve İslam'ın dünya görüşünden hareketle Allah Teala'nın varlık alemini tedbir eden ve hiçbir eşi ve ortağı olmayan yegane yaratan olduğu söylenebilir. İslam'ın tevhid ilkesine göre Hristiyanların arasında yaygın olan ve üç tanrı anlamına gelen teslis inancını batıl ve geçersizdir. Tarihi belgelere göre Hristiyanlar Hazreti İsa'nın zuhurundan 2-3 asır sonrasına kadar müvahhid insanlardı. Ancak daha sonraları başka düşüncelerin ve tarikatların nüfuz etmesi ve yine kilise liderlerinden fikri sapkınlığı yüzünden şirk içeren düşünceler Hristiyanlık inancını ve Hristiyan toplumları etkilemeye başladı. Böylece bu toplum teslis gibi şirk içerikli bir ilkeyi de benimsemeye başladı. Oysa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yer yer teslis inancını reddediyor ve Allah Teala'nın yegane olduğunu ve bu tür haksız iftiralardan uzak olduğunu vurguluyor. Örneğin Maide suresinin 72. ayetinde şöyle okumaktayız. Andolsun ki Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur demişti.
Gerçekte teslis ilkesinde Allah'ın zatını üçlemek, bu zatın yegane olduğu bilindiği halde bu ilkeyi ciddi bir şekilde çelişkiye sokuyor ve anlaşılmasını da zorlaştırıyor. Nitekim sadece Hristiyan olmayan düşünürler teslis ilkesinin asla ispat edilemediğini ve edilemeyeceğini belirtmiyor. Aynı zamanda Hristiyanlar arasında bazı ruhaniler ve yine bazı İnciller teslis ilkesini temelden reddediyor. Örneğin Hazreti İsa'dan teslisle açıkça çelişen ifadeler naklediliyor. Yuhanna İncil'inde şu cümle yer alıyor. Mesih buyurdu. Ebedi yaşam insanların yegane Allah olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yine aynı İncil'de Hazreti İsa'nın mucizeler getirdiği sıralarda dua ederek Allah'tan yardım talep ettiği belirtiliyor. Markos İncil'inde de Hazreti İsa insanları tevhide davet ediyor ve Rabbimiz yegane Allah'tır diyor.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de Hazreti İsa'nın Hazreti Meryem'in oğlu olduğu beyan ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti yegane Allah'ın varlığını istidlal ederek teslis ilkesini ve Hazreti İsa'nın ilah olduğunu veya Allah'ın oğlu olduğunu ve genel olarak Allah'ın evlat sahibi olduğunu kesinlikle reddediyor. Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa'nın da bir mahluk olduğunu ve yaratılışının Hazreti Adem gibi olduğunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler daha net bir şekilde Hazreti İsa'nın özelliklerinden söz ediyor. Bu ayetler o Hazreti kesinlikle bir insan olarak tanıtıyor ve ilah olmakla hiçbir ilgisi olmadığını ve peygamberlikle başka bir şan yakıştırılmasını da reddediyor.
Maide suresinin 75. ayetinde şöyle buyruluyor. Meryem oğlu Mesih ancak bir Resul'dür. Ondan önce de birçok Resuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl haktan yüz çeviriyorlar. Bu ayette Allah-u Teala Hazreti İsa'nın ilah olmadığına dair üç delil getiriyor. İlkin Hazreti İsa bir anadan doğmuş ve annesi Hazreti Meryem'dir. İkincisi onun gibi başka peygamberler de vardır ve İsa eşsiz değildir. Ve son olarak Hazreti İsa da güç kazanmak için diğer insanlar gibi yemek yemeye muhtaçtı. O zaman kendisinden harikulade bir gücü yoktu ve bu yüzden yaratıcı da olamazdı.
Nisa suresinin 171. ayetinde Hazreti İsa'nın Allah'ın Resulü olduğu ve Allah-u Teala'nın çocuğu olmaktan münezzeh olduğu beyan ediliyor. Kur'an-ı Kerim müfessirleri bu ayeti açıklarken ilah olma makamının evlat sahibi olmak ve başka mahluklara benzemekle bağdaşmadığını ve esasen soyun devam etmesi için üremenin insanların bazı ihtiyaçlarının yansıması olduğunu, oysa Allah-u Teala'nın bu tür şeylerden mutlak surette bağımsız olduğunu ve yerde ve göklerde ne varsa Allah'a ait olduğunu ve tüm mahlukların ona muhtaç olduğunu belirtiyor. Yani eş ve evlat sahibi olmaktan bağımsız olan Allah'ın evlat sahibi olması asla düşünülemez. Allah-u Teala yerde ve göklerde her şeyin malikidir. Tüm mahlukları Allah-u Teala yaratmıştır. Hazreti İsa da onun mahluklarından biridir.
Yüce Allah tüm mahlukları yaratan ve onları koruyan ve rızkını verendir. Kendisi ezelden beri var olan ve ebediyete dek var olacak olan ve tüm mahlukları yöneten ve tedbir eden Allah'ın evlada ve ortağa ihtiyaç duyduğu asla düşünülemez. Bundan başka Allah-u Teala'nın sonsuz zatının bir insan kalıbında aşikar olması ve bedene, mekana, yiyeceğe, elbiseye vesaire şeylere ihtiyaç duyması da mümkün değildir. Allah-u Teala'yı bir insan bedeniyle sınırlandırmak veya evlat sahibi olduğunu düşünmek tamamen gerçek dışı ve makul olmayan bir düşüncedir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçokların eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami, Gence'yi Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örneklerdir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde hakkında konuştuğumuz İran'ın Gameri 5. yüzyılın büyük arifi Ebu Said Ebul Hayr ile ilgili sohbetimizde devam edeceğiz. Geçen bölümde Ebu Said Ebul Hayr'ın Gameri 5. yüzyılın büyük şair ve ariflerinden biri olduğunu ve o dönemde İran topraklarının bir parçası olan ve şimdi Türkmenistan topraklarında kalan Büyük Horasan yöresinin Mihene köyünde dünyaya geldiğini ve 81 yaşındayken fani dünyadan ayrıldığını ve mezarının ise doğduğu Mihene köyünde tarihi Nesa kentine yakın bir yerde yer aldığını anlattık. Ve yine dedik ki Ebu Said Ebul Hayr çağının seçkin hocaları nezdinde o dönemde yaygın olan ilimleri öğrendi. Ve çocukluk çağından itibaren irfan alemiyle tanıştı.
Günümüzde birçok şiirin Ebu Said Ebu'l-Hayr'a ait olduğu belirtilirken, araştırmacılar bu şiirlerin sadece birkaç beytinin bu büyük arife ait olduğunu ve Ebu'l-Hayr'ın konuşmalarını ve sözlerini tamamlamak üzere başka şairlerin şiirlerini kullandığını belirtiyor. Ebu Said Ebu'l-Hayr, düşüncelerini şiir kalıbında anlatan ilk İranlı arif sayılır. Yine Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın birçok keramete sahip olduğu da belirtilir. Bu kerametlerin bazıları ise yazdığı Esrarul Tevhid adlı eserinde yer alıyor.
Esrarul Tevhid adlı eser sadece Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın söz ve kelamıyla ilgili değildir. Eserde yer yer bu büyük arifin davranışları ve amelleri de anlatılmıştır. Bu değerli eser okurun yazarın yüce şahsiyetiyle daha iyi tanışmasına yardımcı oluyor. Esrarul Tevhid ve Ebu Said Ebu'l-Hayr'la ilgili diğer kaynaklardan anlaşıldığı üzere bu büyük arif atılgan bir insandı ve asla inzivaya çekilmeyi ve insanlardan uzak yaşamayı isteyen biri değildir. Gerçekte Ebu Said Ebu'l-Hayr pozitif, gerçekçi ve iyimser bir sofi sayılırdı. Bu büyük arif toplumla iç içe yaşar ve insanlarla hangi sınıftan ve hangi kesimden olursa olsun bütünleşir ve onlarla sohbet ederdi. Ebu Said Ebu'l-Hayr birçok araştırmacıya göre cemaatle beraber olmanın yanında asla ve bir an bile Allah'tan gafil kalmayan bir arifti. Bu çerçevede Esrarul Tevhid adlı eserde bu büyük arif hakkında birçok öykü anlatılıyor.
Şeyh Ebu'l-Hayr'a şöyle dediler, falanca kişi suyun üzerinde yürüyor. Şöyle dedi, çok kolay, kurbağa ve küçük kuş sahve de yürür. Şeyhe şöyle dediler, falanca kişi havada uçuyor. Şöyle dedi, kolay, sinek ve avcı kuş zagne de uçar. Şeyhe şöyle dediler, falanca kişi bir anda bir kentten bir başka kente varıyor. Şöyle dedi, kolay, şeytan da bir nefeste doğudan batıya gidiyor. Bu tür şeyler pek önemli değil. Asıl kıymetli olan insanın halk arasında olması, onlarla oturup kalkması, yemesi ve halk arasında çarşıda alışveriş yapması ve halkla bütünleşmesi ve bir an Allah'tan gafil olmamasıdır.
Ebu Said Ebu'l-Hayr toplumun her kesimi ve her sınıfıyla haşır neşir olurdu. Ve Mevlana'nın tabiriyle mutlu mutsuz herkes çift olurdu ve herkese sevgi gözüyle bakardı. Büyük arif hatta başka dinlerin mensupları ve kötü insanlara da sevgi, hoşgörü ve af usulüne göre davranırdı. Ebu Hayır bu huyu açık yüzü ve şefkatiyle insanların içinde büyük bir inkılap yarattı ve sevgisiyle dikenleri çiçeğe dönüştürdü. Bu bağlamda Esrarul Tevhid'de şöyle okuyoruz. Bizim Şeyh Nişabur'a geldiğinde bir gün mezarlığa gitti ve şeyhlerin mezarını ziyaret etti. O sırada bir grup insanı gördü. Orada şarap içiyor ve müzik aleti çalıyor. Sufiler muzdarip oldu ve onlara tepki göstererek incitmek istedi. Ancak şeyh müsaade etmedi. Şeyh onların yanına vardığında şöyle dedi. Rabbim bu dünyada gönlünüzü hoş ettiği gibi öbür dünyada da hoş eylesin. Bu sözlerin ardından oradaki cemaat ayağa kalktı ve şeyhin ayağına sarıldı. Şarapları yere döktü. Sazları kırdı ve tövbe etti ve iyi insanlar oldular. Bu da bizim şeyhimizin bereketindendi.
Araştırmacılara göre Ebu Said Ebu'l-Hayr'ı başka ariflerden farklı kılan seçkin sıfatlarından biri, büyük arifin içine kapanık olmaması ve açık yüzlü ve açık kalpli bir insan olmasıydı. Yani Ebu'l-Hayr kesinlikle insanların hoş, mutlu ve eğlenceli yaşamasına asla olumsuz bakmaz, bilakis olumlu karşılardı. Çünkü büyük, arif, sofi insan ancak açık yüzlü olduğu zaman makbul olduğuna inanırdı. Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir sıkıntısı olduğunda, yani üzgün olduğu vakit açılmak için bir çare düşündüğü veya şeyhlerin mezarını ziyarete gittiği veya çöle ve ovaya çıkıp halkla sohbet ettiği rivayet edilir. Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın en güzel sıfatlarından biri tüm insanlara sevgi ve şefkatle yaklaşmasıydı. Nitekim şeyhin Esrarul Tevhid adlı eserinden de tüm çabası insanların acılarını ve sıkıntılarını gidermek olduğunu anlarız. Bir gün şeyhten halktan Hakk'a kaç yol vardır diye sorulduğunda şöyle karşılık verir. Her mahlukun zerreleri sayısı kadar Hakk'a yol vardır fakat hiçbir yol bir Müslümanın gönlünü rahatlatmak kadar kolay ve yakın değildir. Biz bu yola gittik, bu yolu seçtik ve herkese de bu yolu seçmesini vasiyet ederiz.
İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir başka özelliği nifak ve riyakarlıktan uzak durmasıydı. Ebu'l-Hayr samimi ve açık yaşardı ve tasavvufun en kötü şeklinin sırf yükümlülük yüzünden olan olduğuna inanırdı. Şeyhin tüm talebeleri, yakınları ve halk her zaman şeyhin gerçek kişiliğini görürdü. Ebu Said Ebu'l-Hayr içinde olduğu gibi davranır ve hiçbir zaman göstermelik ve yapmacık davranmazdı. Eğer içinden ağlamak gelirse ağlardı ve bir erkeğin başkalarının karşısında ağlamasından utanmazdı. Nitekim mutlu olduğu zaman da içinden geldiği gibi naralar atar ve başkalarının ne düşündüğünü önemsemezdi. Psikologlar bu tür duyguları ifade etme durumunu düdüklü tencerenin tepkisine benzetiyor ve bunun içteki baskıları hafiflettiğini ve insana huzur verdiğini belirtiyor. Psikologlar iç heyecanların sürekli bastırılmasını ve insanın içinde kopan fırtınaların dışa vurmasını engellemesini, cisim ve ruh sağlığına zararlı olduğunu ve birçok olumsuzluklara yol açtığını vurguluyor.
Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir başka seçkin özelliği alçak gönüllü olması, ben ve benlikten ve bencillikten nefret etmesiydi. Bu özellik şeyhin kurduğu ahlaki mektebin en önemli noktalarından biridir ve şeyhin sözlerinde ve davranışlarında sürekli bu meseleye vurgu yapılmıştır. Gerçekte İslami tasavvuf ve irfanın temel ekseni de insanın kendini önemsememesi ve bencil olmamasıdır. Ebu Said Ebu'l-Hayr ise şu ben ve benliği yıkanların simgesidir. Öyle ki şeyh ben ve biz sözcüklerinden nefret eder ve asla bu sözcükleri telaffuz etmek ve nerede ben demek gerekirse o zamirini kullanırdı. Ebu Said Ebu'l-Hayr şöyle diyordu. Nerede benlik senle ise cehennemdir ve nerede senin benliğin yoksa cennettir. Gerçekte uzmanlar da tüm anlaşmazlıkların, hasetlerin, hırsların ve kötülüklerin insanların egosundan ve egoistliğinden ve bencilliklerinden ve benliklerinden kaynaklandığına inanır. Şeyhin Esrarul Tevhid adlı eserinde ise şu ifadelere yer veriliyor. Kulla göklerin ve yerin Rabbi arasında hicab yoktur. Arş ve kürsü yoktur. Asıl senin benliğin hicabdır. Bunu ortadan kaldırırsan Rabbine kavuşursun.
Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın durumu ile ilgili şaşırtıcı olan konu, şeyhin gençlik çağında tamamen içe dönük bir şahsiyet olması, ardından yaşamında büyük bir değişim yaşaması ve dışa dönük bir kişilik kazanmasıdır. Bu durum gerçekten istisna sayılır çünkü psikologlara göre bir insanın içe dönük veya dışa dönük karakteri olması zati bir durumdur ve değişmesi hemen hemen imkansızdır. Hatta çocukluk ve gençlik çağında kendini gösterir. Ebu Said ise gençliğinin büyük bir bölümünü yalnız ve insanlardan uzak bir şekilde ibadetle geçiren bir ariftir. Fakat daha sonra değişmiştir.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve zekâte ve lem yahşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn.
Cami, aşk ve iman mekanı. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 4. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Cami, İslam peygamberinin Medine'de ilk İslam devletinin temelini atmasına paralel olarak temeli atılan ilk sosyal kurumdur. Cami, 1400 yılı aşkın hayatı boyunca engebeli bir dönemi geride bıraktı. Camiler bazen kralların saraylarının ihtişamıyla boy ölçüşecek seviyede görecede ihtişam kazanmasına karşın hiçbir zaman batında asaletini ve Allah'a kulluk etmek için en temiz ve en mutahhar mekan olma özelliğini kaybetmedi ve kaybetmeyecektir. Gerçekte cami kıbleye doğru bakan ve Allah'a ibadet etmek ve namaz kılmaya tahsis edilen pak ve her türlü kirden ve olumsuzluktan münezzeh olan bir alandır. Çoğu zaman camilerin çevresine duvar örülür ama bazen de etrafına hiçbir engel oluşturulmaz. Camiler bazen ipek halılar ve bazen de yumuşacık kumla döşenir. Bazen bu toprak parçasının üzerinde yüksek duvarları, çatıları, kubbeleri ve minareleri ile devasa binalar inşa edilirken bazen de bu ihtişamlı yapıların hepsinden yoksun sade bir binadır. Fakat camilerin en ilginç ortak özelliği hepsinin pak ve kutsal birer mekan olması ve en sade cami ile en ihtişamlı cami arasında bu bağlamda hiçbir farklılık bulunmamasıdır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hicret ederek Medine kentine geldiğinde İslam'ın egemenliğini pekiştirmek için ilk adımda kentte hükümet ve komuta merkezi olarak bir cami inşa etti. Böylece insanlar bu mekanı ibadet, siyaset, kültürel ve sosyal faaliyetlerinin merkezi olarak tanıdı. Bu mekanda hem hükümdar ve hem halk her ikisi bulunuyor ve ilahi ahkam bu mekanda tebliğ ediliyor. Bu cami Allah Resulü ve sahabenin bir araya gelerek buluştuğu mekandı. Allah Resulü ilahi ahkamı büyük bir sevgi ve aşkla insanları hidayete erdirmek ve mutluluğa ve saadete kavuşturmak amacıyla uyguluyordu. Üstelik o hazret tüm ilahi ahkamda kendisi öncüydü ve her ilahi talimatı ilkin kendisi yerine getirir, böylece İslam toplumuna örnek olurdu. Öte yandan kim İslam peygamberini ziyaret etmek istiyorsa camiye geliyor ve bu kutsal mekanda Allah Resulü talimatını bizzat veya sahabeden birinin aracılığı ile halka tebliğ ediyordu.
Bir başka ifadeyle Allah Resulü'nün cami ya da günümüzde Mescid-i Nebi olarak bilinen mekan, Müslümanların dini farizelerini yerine getirmek için toplandıkları ilk temel alan olmakla beraber İslam'ın ilk evrensel ilmi, siyasi ve sosyal faaliyetlerinin de merkezi oldu. Nitekim İslami hükümetin temeli atılan bu camide İslam dininin ilkeleri ve talimi bütün dünyaya yayıldı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği ilk günlerde Kuba adında bir bölgede cami inşa etti. Bu caminin inşaatı konusunda muteber tarihi kaynaklarda şöyle deniliyor. Pazartesi günüydü. Allah Resulü Kuba mahallesine geldi. Kuba, Medine'nin çevresinde havası çok hoş olan bir yerdi. Bu yüzden Kuba'da birçok hurma bahçesi vardı ve halen de vardır. Bu bölgenin halkı Allah Resulü'nü karşılayan ilk insanlar. İslam peygamberi Kuba'ya geldiğinde burada birkaç gün ikamet ederek Hazreti Ali aleyhisselam ve başta kızı Hazreti Fatıma selamullah olmak üzere diğer bazı ehl-i beyt fertlerinin kendisine katılmalarını bekledi. Ardından hep birlikte o günlerde Yesrib olarak anılan Medine'ye doğru hareket etti. İslam peygamberi Kuba'da 4 gün kaldı ve o günlerde çevresi sade bir duvarla çevrili bir caminin inşa edilmesini buyurdu. Böylece Kuba Camii İslam peygamberinin inşa ettiği ilk cami oldu. Allah Resulü Kuba Camii'nde namaz kılmanın fazileti hakkında şöyle buyurdu. Kim Kuba Camii'ne gelir, burada 2 rekat namaz kılacak olursa umre sevabı ile geri döner. İslam peygamberi daha sonraları ve Medine'ye yerleştikten sonra her hafta, cumartesi ve bazen de pazartesi günleri bu camiye gelir ve namaz kılardı. Allah Resulü Kuba'da 4 gün ikamet ettikten sonra Medine halkının coşkulu karşılaması sırasında cuma günü bu kente geldi. O sırada Medine halkı aşiretler halinde Allah Resulü'nün önüne çıkıyor ve onların yanında ikamet etmesini talep ediyordu. Bazıları ise o hazretin bindiği devenin dizginini tutarak kendi evine doğru çekiyordu. Ancak Allah Resulü şöyle buyurdu. Bırakın deve yoluna devam etsin. Çünkü o görevlidir. Nerede diz çöker ve yere oturursa orası benim ikametgahım olacaktır. Bu tedbirde ise 2 nokta yer alıyor. İlkin Mescid-i Nebi'nin inşa edildiği mekanın Allah-u Teala tarafından seçilmiş olması, hatta Resulullah'ın iradesi bile bu seçimde rol ifa etmemesidir. İkincisi, bu tedbir genellikle birbiriyle sıkı rekabet ve sürtüşme içinde olan Medineli aşiretlerin arasında anlaşmazlık çıkmasını engelledi. İslam peygamberini taşıyan deve yoluna devam etti ve sonunda Beni Malik bin Neccar mahallesine, yani şimdi Mescid-i Nebi'nin bulunduğu yere vardı ve aniden durdu. Böylece bu mekanın belli olmasının ardından Allah Resulü resmen bu mekana cami inşa edilmesini emretti. Caminin inşaatı sırasında da dikkat çeken önemli bir nokta, Resulullah'ın da başkaları gibi hatta herkesten daha fazla çalışmasıydı. Öyle ki sahabenin sürekli o hazretten bu işleri yapmaması ve istirahat buyurmasına yönelik talepleri fayda etmiyor ve Resulullah cami inşaatına yardımcı olmaya devam ediyordu. Kuşkusuz bu durum sahabenin önderlerini izleyerek daha büyük bir şevk ve coşku ile çalışmalarına sebep oluyordu.
Öte yandan Mescid-i Nebi'nin planı eşsiz ve emsalsiz bir plandı. Bu caminin binası o dönemde var olan hiçbir binaya veya mabetlere ve diğer dinlerin ibadet mekanlarına benzemiyordu ve tamamen İslam'ın asil ruhuna göre inşa edilen bir bina idi. Kuşkusuz Allah Resulü o dönemde Şam ve Mezopotamya gibi bölgeleri yaptığı seyahatleri sırasında kilise ve sinagog binalarını çok görmüştü. Fakat cami inşaatında bu planların hiçbirini kullanmadı. Cami inşaatında duvarların bir metre yüksekliğine kadar taş kullanılırken geriye kalan kısmı kerpiçle örüldü ve çatısı da hurma ağacının dallarıyla kaplandı. İnşa edilen bu cami gayet doğal ve sade bir yapıya sahipti. Rivayetlere göre Allah Resulü'nden cami binasının niteliği ve özellikleri soruldu. O Hazret şöyle buyurdu. Benim camim Musa'nın gölgeliği gibidir ki bazı ağaçları beraberinde taşıyordu. Allah Resulü binanın sadeliğini insan ömrünün kısalığına bağlayarak şöyle devam etti. Ölüm ve ecel tüm hızıyla insanların başına gelir. O dönemde caminin bir bölümü yoksul insanların iskanı için tahsis edildi. Yoksulların önemli bir bölümü Medine'yi hicret etmek için evini yurdunu bırakmak zorunda kalan ve aşiretinden konumundan el çekerek yoksulluğu Allah'a ibadetle beraber tercih eden insanlardı. Bu insanlar bir süre sonra Soffa ashabı olarak ün yaptı. Cami inşaatı ile beraber inşaatı gerçekleşen bir başka binada Allah Resulü'nün hücresi veya odasıydı. Daha sonraları sahabeden kim mali gücü el verdiyse caminin kenarında bir hücre yaptırdı ve o hücreden camiye bir kapı açtı ve namaz sırasında o kapıyı kullandı. Hicretin 3. yılında Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselamın odasından başka diğer tüm kapıların kapatılmasını emretti. İslam peygamberinden sonra ve İslam dininin gelişmesi ve Müslümanların sayısının artması ve Mescid-i Nebi'nin alanının yeterli olmaması yüzünden halifeler camiyi genişletmeye karar verdi. Bu genişletme çalışması birkaç aşamada gerçekleştirildi. Abbasi halifeleri dönemine kadar devam etti ve Mescid-i Nebi'nin yüz ölçümü 9000 metrekare oldu. Osmanlı döneminde Mescid-i Nebi birkaç kez restore edilerek genişletildi. Fakat en temel çalışma Kameri 1265 yılında Abdülhamid döneminde yapıldı ve Mescid-i Nebi'nin restorasyon çalışması tam 13 yıl sürdü. Günümüzde Ehl-i Beyt fertleri ve masum imamlar ve halifeler ve bazı sahabenin adlarının Mescid-i Nebi'deki levhaların üzerinde yer alması Osmanlı döneminde yapılan çalışmaların mirasıdır. Bu adlardan biri İmam Zaman aleyhisselamın adıdır ve Muhammed Mehdi şeklinde yazılmıştır. Bu ad geçmiş yıllarda içinde canlı anlamına gelen hay kelimesi gözükecek şekilde yazılmıştı. Fakat şimdi üzerinde yapılan müdahalelerle hay sözcüğü bozulduğu anlaşılıyor. Mescid-i Nebi Suud Hanedanı döneminde de birkaç kez restore edilerek genişletildi. Medine kenti Mescid-i Nebi'nin bereketi sayesinde büyük saygınlık kazanan bir kenttir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Hazreti İbrahim Mekke'yi güvenli ilan etti ve halkı için dua etti. Ben de Medine'yi öyle yaptım. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 4. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber buluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Sizce Yahudiler Siyonizmin ortaya çıkmasından önce Tevrat'ın görüşlerine tam olarak bağlı mıydılar? Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Bu podcast her bölümünde bir soru sorarak Filistin'in mülkiyet meselesini dini ve tarihsel metinlerde incelemeye çalışıyor. Merhaba, Filistin İbrahim'in Toprakları podcastine hoş geldiniz. Bu podcastin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. İlk bölümümüzde Tevrat'ın Yahudilerin kutsal kitabının Filistin toprağı hakkında ne söylediği sorusuyla başlamak istiyorum. Biz bu podcast'te Siyonizmin Filistin topraklarına karşı yaptığı engellemeleri ve Filistinlilere yönelik insani olmayan işgal girişimlerini anlatacağız. Ancak bu bölümde özel olarak yanlış bir anlatıyı da inceleyeceğiz. Sizi bu anlatıyı bizimle birlikte dinlemeye davet ediyorum. Lütfen sitemiz iranradio.ir ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edin. Burada ücretsiz podcastlerimizi dinleyebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen yeni bölümler yayınlandığında haberdar olmanız için bildirim ayarlarınızı aktif hale getiriniz. Şimdi Filistin İbrahim'in Toprakları podcastının ilk bölümüne geçelim. Her şey Siyonistlerin dünyanın tüm medyasında yayarak Filistin işgalini meşrulaştırmaya çalıştıkları birkaç kelimelik bir anlatı ile başladı. Bu iddiaya göre Filistin toprağı boş bir araziydi. Peki gerçekten öyle miydi? Tarihçilere ve arkeologlara göre Filistin bölgesi taş devrinden beri insanların yaşadığı bir yer olmuştur. Filistin'in bilinen en eski adı Filistin'e ilk göç eden Kenani Araplardan gelen Kenan ülkesidir. Bu grup M.Ö. 3500 yılında Filistin'e yerleşmiştir. Ancak Filistin adı M.Ö. 1300 ila 1200 yıllarında Batasya'dan buraya göç eden ve Palest veya Falest olarak bilinen bir halktan gelmektedir. Bu halk bu topraklarda varlığını sürdürdüğü için bölgeye kendi adını vermiştir ve burası Palestina veya Filistin olarak anılmaya başlanmıştır. İbrahim'in Kenan diyarına gelişiyle birlikte M.Ö. 1900 yıllarından itibaren bu topraklarda tevhid ve tek tanrı inancına inanılmaya başlandı. İbrahim putları kırdıktan sonra kavmi arasında yaşayamayınca Allah bir melek vasıtasıyla ona seslendi ve onu Filistin topraklarına doğru yönlendirdi. Aslında Allah Filistin topraklarını İbrahim'e ve nesline verdi. İbrahim'den sonra oğlu İshak ve torunu Yakup da Filistin'de yaşadılar. Ancak Yakup'un çocukları Mısır'a göç ettiler. Yakup'un torunları ve çocukları olan İsrail oğulları Musa'nın vefatından sonra Yuşa'nın liderliğinde Filistin'e geri döndüler. Daha sonra Filistin'de karışıklıklar yaşandı ve bu durum Talut'un hükümdarlığına kadar devam etti. Talut İsrail oğullarına 20 veya bazı rivayetlere göre 40 yıl hükmetti. Ondan sonra damadı Davud onun yerine geçti. Davud, M.Ö. 1000 civarında Kudüs'ü başkent yaptı. Davud'dan sonra oğlu Süleyman hükümdarlık yaptı ve bu dönemden sonra Filistin'de inşaat ve gelişme yaşandı. Ancak dikkat çekici olan şu ki, uzun yıllar boyunca Filistin'in çoğunluk nüfusu Kenanlı Araplardan oluşuyordu ve zamanla diğer Arap kabileleriyle karıştılar. Bazı tarihsel dönemlerde de İsrailoğulları Filistin'in bazı bölgelerinde hüküm sürdü. İranlı Müslüman düşünür Murtaza Mutahhari Filistin tarihi hakkında şunları söyler. Filistin toprağı ne İslam öncesi ne de İslam sonrası hiçbir dönemde Yahudilere ait olmamıştır. Sadece kısa bir süre Davud ve Süleyman orada hüküm sürmüştür. Müslümanlar Filistin'i fethettiğinde Filistin Hristiyanların elindeydi ve Müslümanlar Hristiyanlarla barış anlaşması yaptılar. Anlaşmanın maddelerinden biri de Filistin'in Yahudilere bırakılmamasıydı. Babil İmparatorluğu'nun Fars kralı Kuruş tarafından fethedilmesinden sonra Filistin'de Ahmeniş İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Kuruş daha önceki hükümdarların aksine sürgünlerle halkları kontrol etmek yerine fethetti, halklara din özgürlüğü veren bir ferman yayınladı. İranlılar sürgünleri kendi topraklarında yerleştirdiler ve tapınaklarını da yeniden inşa etmelerine izin verdiler. Bazı araştırmacılara göre bu politika Kuruş'u özgürlükçü bir lider olarak göstermiş ve halk arasında sevilmesine neden olmuştur. Miladan önce 538 yılında İranlılar Yahudilerin Kudüs'e geri dönmelerine izin verdi. Yahudiler Yehud adında özel bir Yahudi topluluğu kurarak Ahmeniş İmparatorluğuna bağlı yaşadılar. Babilliler tarafından yıkılan ilk mabet Yahudi halkın gözetim altında yeniden inşa edildi. Bir süre sonra Yahudiye'de büyük dini değişiklikler yaşandı. Bu dönemde Yahudi dininde tek tanrılılık ve sadece Yehova adında bir tanrıya ibadet etme inancı egemen oldu. Daha önce Yehova diğer tanrılar arasında bir tanrı olarak kabul edilirdi. Samare bölgesi ve Samirlilerin yaşadığı bir yerdi. Samiriler de Yahudiler gibi Yehova'ya ibadet eden ve kendilerini İsrailoğullarından sayan etnik dini bir grupturlar. Ancak Samirlilerin Asurluların soyundan geldi ve Yahudilerin komşuları olduğu söyleniyor. Gerizim dağı çevresinde toplanan Samiri tapına takipçileri Kudüs'teki Moria dağı çevresindeki Yahudi tapına takipçileriyle uzun süredir süregelen bir rekabet içindeydi. Filistin topraklarının diğer halklarından biri de Edomlulardı. Edomluların toprakları günümüz Ürdün'ün güneyini kapsıyordu ancak daha sonra doğudan gelen göçebe kabileler özellikle Nebatyalılar tarafından batıya doğru itilerek Yahudiye'nin güney bölgelerine göç ettiler. Bu göç Babililerin Yahuda krallığını fethetmesinden bir veya iki nesil önce başlamış ancak Yahuda'nın zayıflamasıyla hızlanmıştı. Toprakları ise Edomya olarak anılıyordu. Miladan önce 6. ve 5. yüzyıllarda İranlılar topraklarının bir kısmını günümüz Lübnan'ında bulunan Sur ve Sidon şehir devletlerinin Fenike kralına verdi. Bu deniz ticaretini kolaylaştırmak veya deniz hizmetleri karşılığında bir ödeme olabilirdi. Yaklaşık aynı zamanda Celile bölgesi de Sur'a verildi. Böylece 4. yüzyılın ortalarına dek Fenikeliler Akdeniz'in doğu kıyısında Aşkelon'dan güneydeki kıyı ovalarına kadar tüm kıyı şeridine sahip oldular. Aynı dönemde Kaydari adında küçük Arap kabileleri de Sina çölünde de yaşıyorlardı. Gazze'den önemli bir ticaret merkezi Arabistan yarımadasına uzanan çöl ticaret yollarını kontrol ettikleri için İranlılar için stratejik ve ekonomik olarak büyük önem taşıyorlardı. Bu kabileler Ahmenişilerle dostane ilişkiler içindeydi ve bir dereceye kadar bağımsızdı. 4. yüzyılın ortalarına kadar Kidariler, güneydeki Hicaz'dan kuzeydeki Negev'e kadar uzanan bölgede egemen olan bir kabileydi. Ancak M.Ö. 380 civarında Kidariler İranlılara karşı başarısız bir isyana katıldılar ve ticari ayrıcalıklarını da kaybettiler. Bundan sonra ticari imtiyazlar Nabatalyalılar tarafından da ele geçirildi ve Nabatyalılar Negev'e yerleşerek burada gelişmiş bir uygarlık da kurdular. İran ve Yunanistan arasındaki savaşlar nedeniyle tarihi Filistin bölgesi Akdeniz ve Ürdün Nehri arasında Litani ve Kızıldeniz arasında kalan bölge sürekli olarak Yunan kültürünün etkisi altında kaldı. M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda Yunan paraları dolaşmaya başladı. Yunan tüccarları 6. yüzyılda kıyı boyunca ticaret merkezleri kurdular ve buradan Yunan seramikleri, sanat eserleri ve diğer lüks eşyalar bölgeye de getirildi. Bu eşyalar çok popülerdi ve Filistin bölgesindeki hiçbir zengin ailede Yunan seramiği bulunmazdı. Yerel çanak çömlekçiler de Yunan ürünlerine taklit etmeye çalışsalar da ürünlerinin kalitesi Yunan ürünlerinin kalitesinden düşüktü. Kısa süre sonra M.Ö. 4. yüzyılın başlarında Yahudiye bölgesi para basmaya başladı. M.Ö. 404 yılında Mısır, Filistin ve Fenike'de göç ve nüfuzunu genişletmeye başladı ve bu da İran ile çatışmasına neden oldu. Kısa bir süre için Mısır, Fenike'nin her iki kıyısını da kontrol altına aldı ancak sonunda M.Ö. 345 yılında İran tarafından fethedildi. M.Ö. 6. yüzyılda Arapça, kuzeyde Celili ve Samarya'da yaygınlaştı ve Filistin bölgesinde konuşulan dil olarak İbranice'nin yerini aldı. İbranice hala Yahudi bölgelerinde kullanılıyordu. Ancak sürgünden dönen Yahudiler Arapçayı benimsedi ve İranlıların hükümdarlığı döneminde de diğer halklarla iletişim kurmak için Arapça kullanıldı. İbranice ise üst sınıfa ait bir dil ve dini bir dil olarak kaldı. Yakup'un Mısır'a gelişinden 430 yıl sonra Musa, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkararak vaat edilmiş topraklara götürdü. Bu yolculuk 40 yıl sürdü. Musa bu uzun süre boyunca kavmine yönetmeye devam etti ancak İsrailoğulları sık sık isyan etti ve sınırları aştı. Musa'dan sonra Yuşa onun yerine geçti ve İsrailoğullarını Ürdün'ü geçerek yeni şehirlere ulaştırdı. Halkı yağmaladılar ve öldürdüler. Ancak Filistin halkı onlara karşı direndi ve sonunda İsrailoğullarını yendi. Ancak birçok savaştan sonra İsrailoğulları tekrar güçlenerek şehirlere hakim oldu. M.Ö. 1000 civarında Davud, Kudüs'ü Filistinlilerden alarak orada Betül Mukaddes'i yani Allah'ın evine inşa etti. Bu yapı Davud peygamberden sonra Süleyman peygamber tarafından tamamlandı. Süleyman 40 yıl hüküm sürdü ve Kudüs'e barışı getirdi ancak ondan sonra İsrailoğulları arasında tekrar zulüm ve yağma başladı. Daha önce belirtildiği gibi M.Ö. 730 civarında Asur İmparatoru Şalmanesr İsrail'e saldırdı. Birçoğunu esir aldı ve yerine Babililere de yerleştirdi. 200 yıl sonra Yahuda ülkesi yeniden Asurluların saldırısına uğradı ve bu da İsrailoğullarının çöküşü ve esaretiyle sonuçlandı. Sonunda İran kralı Kuruş Babil'i fethetti ve Yahudilere özgür bırakarak Filistin ve Kudüs'e geri dönmelerine izin verdi. Kudüs'teki huzur, İran'daki Ahameniş İmparatorluğu'nun son kralı 3. Daryush saltanatının sonuna kadar sürdü. M.Ö. 300 civarında İskender, İran, Mısır, Suriye, Fenike ve Filistin'e saldırı büyük yıkımlara yol açtı. İskender'den sonra yerine geçenler Filistin'e hakim oldu. M.Ö. 60'lı yıllardan itibaren Romalıların dünyanın bazı bölgelerini fethetme dönemi başladı. Uzun savaşlardan sonra Ermenistan, Asya ve Afrika'nın bir kısmı Suriye ve Filistin'i işgal ettiler. Kudüs'e yaptıkları saldırıda 12 bin Yahudi'yi öldürdüler, şehir sınırları yıktılar, burayı da kendi hakimiyetleri altına da aldılar. Böyle bir durumda ise İsa, ortaya çıkışı Yahudiler için bir umut ve kurtuluş oldu. Miladan sonra 30 yılında İsa peygamberlik görevine Kudüs'te başladı ve insanları doğru yola davet etti. Ancak Yahudi din adamları ona kıskançlık duyarak onu yok etmek istediler ve sonunda Yahudi konseyinin fetvası ve kışkırtmaları ile İsa Romalı yönetici tarafından çarmıha gerilerek öldürüldü. Muhterem dinleyiciler, Filistin İbrahim'in Toprakları podcastını dinlediğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bölümde belirttiğimiz gibi Siyonistler Tevrat'a dayanarak Filistin'in kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Ancak Tevrat'ı incelediğimizde Allah'ın Filistin topraklarını İbrahim'e verdiğini ve onun neslinin tevhid dinine bağlı kalması gerektiğini, aksi takdirde bu topraklardan çıkarılacağını görüyoruz. Bu şart Musa tarafından da vurgulanmış ve Allah İsrailoğulları ile bu konuda sağlam bir anlaşma yapmıştır. Ancak bu şart yerine getirilmediği için Allah İsrailoğullarını iki kez Filistin'den sürdü ve üçüncü kez de tamamen bu topraklardan çıkardı. Yahudiler bu gerçekleri herkesten daha iyi bilmektedirler ve bu nedenle Filistin'den sürüldükten sonraki 18. yüzyıl boyunca bu topraklara dönmek için hiçbir girişimde bulunmamışlardır. Ancak 19. yüzyılın sonunda Yahudi sapkınları Tevrat'a dayanarak Filistin'e sahip olma iddiasında bulunmuşlardır. Sonraki bölümlerde Filistin tarihine devam edecek ve bu Siyonist iddialarını çürüteceğiz. Bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederek bizi sonraki bölümlerde de takip etmenizi rica ediyoruz. Podcastlerimizi iranradio.ir/tr adresinden dinleyebilir ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Lütfen bildirim ayarlarınızı aktif tutun ve kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşın. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.